Ayrım 12, sayfa 115. Tezgahın arkasındaki masanın üzerinde duran çerçevelenmiş karınca duasını ihtimamla yerinden alıp Gülsema'ya uzatmış. Gülsema da ona uyup şaşkınlığını, korkusunu atmış üzerinden. Cemil'in uzattığı yazıya uzanmış. Elinize sağlık, pek güzel olmuş. Güle güle, valide hanıma hürmetler. Çıkış o çıkış. Sonrası endişeler ve hiç dinmeyen kalp çarpıntılarıyla geçen korkulu, karanlık bir bekleyiş. O gece sabaha dek gözünü kırpmamış. Ertesi gün öğleye doğru Nadir Bey'in konağına gideceği saati sabırsızlıkla beklerken evin içinde yüreği elinde bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyormuş. Belki Mübere abla bir haber almıştır da. Ah, böyle vaziyetlerde nasıl da olduğu yere çakılır kalır insan. Dakika başı baktığı duvar saati bir milim bile yerinden kıpırdamazken o evde, o daracık odalarda boğulacak gibi hissetmiş. Bir parça nefes alabilmek için pencereye atmış kendini. İşte tam o esnada zaman bir kez daha bütün ağırlığıyla durmuş sanki. Orada sokağın karşı köşesinde İbrahim'i gördüğü an zaman da dünya da hepsi durmuş. Sonunda kendisini fark ettiğini anlayan İbrahim bir an başını kaldırıp melul melul bakmış ona. Sonra da sokak boyunca ağır ağır yürümeye başlamış. Az sonra dışarı çıkıp yol boyu ağır ağır yürüyen İbrahim'in arkasına takılmış. Sokaklardan sokaklara geçerek Kadıköy'ünü boydan boya kat edip yel değirmeninden yukarı doğru çıkmaya başlamışlar. Gülsema yüreği kıpır kıpır, beyninin içinde dans eden bin bir soruyla İbrahim'in ardından mezarlıktan içeri girmiş. Kimseler yokmuş görünürde. Mezarlığın insana huzur veren sessizliği ve o sessizliğin içinde selvi ağaçlarının ağır başlı fısıltıları iyi gelmiş genç kıza. Yüreği yavaş yavaş yatışır gibi olmuş. İbrahim uzaktan bir kez daha dönüp bakmış ona. Kem gözlerden sakınır gibi belli belirsiz bakmış. Sonra gözden ırak mezarlardan birinin önünde durmuş, ellerini açıp dua etmeye başlamış. Onu gören Gülsema yavaş yavaş yürüyüp yanından geçmiş, tam çaprazındaki mezarın önünde diz çöküp beklemeye başlamış. Az sonra duymuş İbrahim'in sesini. Dün öyle olunca ben merak ettim, iyi misiniz diye. Ben iyiyim demiş kız nefes nefese, ama siz nasıl kurtulunuz ellerinden? Tutuklamaların başlayacağını haber alınca bir gece önce matbaayı boşaltmıştık zaten. Bir şey bulamayınca çekip gittiler. Siz tam o esnada geldiniz. Ben içerideydim, sesinizi duydum da. Size bir fenalık yaptılar mı diye merakla sormuş Gülsema. İbrahim şefkatle cevaplamış. Yok, biz iyiyiz Gülsema Hanım. Çok şükür. Peki şimdi ne olacak halimiz? İbrahim'in susup kaldığını görünce utanç içinde kızarmış Gülsema. Gazetenin akıbeti yani ne olacak? Ben diye kekelemiş İbrahim, lafın gerisini nasıl getireceğini bilemeden. Biz, beklediğimiz haber geldi. Biz Anadolu'ya geçiyoruz Gülsema Hanım. Bunu duyan Gülsema, olduğu yerde hızla başını çevirip ona bakmış. Korkuyla, şaşkınlıkla, dehşetle bakmış. İbrahim'in yüzündeki sükuneti, gururu ve cesareti görmüş olmalı. Kolu kanadı kırılmış sanki. Hiçbir şey söylemeden dizlerinin üzerinde yığılıp kalmış. Neden sonra toparlamış kendini. Bu kez yalvaran bir sesle konuşmuş. İbrahim Bey, mümkün müdür acaba? Ben de sizinle Anadolu'ya gelsem, mümkün müdür? Kısa bir suskunluğun ardından konuşmuş İbrahim. Siz o kadar gençsiniz ki Gülsema Hanım. Gülsema doğrulup dimdik ayağa kalkmış ve dönüp uzun uzun İbrahim'e bakmış. Onun tedbiri hepten elden bıraktığını gören delikanlı, kaygılı bakışlarla etrafı kolaçan etmiş. Gülsema Hanım, ben sizi müşkül durumda bırakmak istemem. Yavaş yavaş alçalan öğle sonrası güneşin de hızla büyüyüp serpilen selvi gölgelerinin en kesif, en karanlık olduğu köşeye doğru yürümüş Gülsema. İbrahim de ardından. Az sonra iki genç o serbi ağaçların gölgeleri arasında ilk defa baş başa kalmışlar. Bütün dünya çekilmiş aradan. Söz bile çekilmiş. Karşı karşıya durup sessizce doya doya birbirlerini seyretmişler bir müddet. Derken Gülsema, ben bilmenizi isterim ki şimdi gidiyorsunuz ama burada sizin için çarpan bir yürek var. Bir inilti çıkmış İbrahim'in ağzından. Gülsema. Kendisinin de şaştığı bir cesaretle başını sallamış Gülsema. Evet, bunu bilmeniz gerekir. Ben sizi bekleyeceğim İbrahim Bey. Sevdasında böylesine cesur bu kızı bir süre sessiz bir hayranlıkla seyretmiş İbrahim. Biz büyük bir harbe gidiyoruz Gülsema. Bu memleketten son düşman askeri de çıkıp gidinceye kadar bitmeyecek bir harbe gidiyoruz. Gidip de dönmemek var. Hal böyleyken ben sizin gençliğinize, masumiyetinize kıyamam. Gülsema daha da dikleştirmiş başını. Ne olursa olsun ben sizi hep bekleyeceğim. Bu kez gözlerinde ışıl ışıl parıldayan bir gururla gülümsemiş İbrahim. Demek ki ben de bu sevdayı alıp öyle düşeceğim yola. Ölmez sağ dönersem, sevda yolunu bilir nasılsa. Nerede olursanız olun, gelir bulurum sizi. Oldukları yere çakılıp kalmış, nefes nefese birbirlerinin gözlerinde sevdalarını seyretmişler. O yıl Temmuz sonunda Haydarpaşa Çayırı'nın karşısındaki sokakların birinde başlayıp gece sabaha dek 400 evi küle çeviren ve bütün Kadıköy'ünün yüreğini ağzına getiren büyük yangının ardından Hazan mevsimi uzun, çok uzun bir zaman sonra ilk kez hüzünle değil, zafer şenliğiyle, düğün dernek bayramla gelmiş İstanbul'a. Eskişehir'den, Afyon'dan, İzmir'den gelen zafer haberleriyle sonunda o mağlup, o mahzun, o mahcup başın yerden kaldırmış İstanbul şehri, yıllardır incinen gururunu eline alıp sessizce beklemeye başlamış. Teşrin-i Sani 17, sabahın ilk saatleri. Güneş güzü bahane edip bir türlü göstermemiş yeni güne yüzünü, ama cıvıl cıvıl neşeli bir yağmur inmiş şehrin üzerine. İncecik, kıpır kıpır. Yağmur taneleri Dolmabahçe Sarayı'nın süt beyazı merdivenlerinden inip, boğazın gri sularına karışırken içeride, parmak uçlarında ürkek ve buruk bir telaş varmış. Adamın alnında bu zoraki gidişin erken pişmanlığı, ince çerçeveli yuvarlak gözlüklerinin camında dışarıdaki yağmurdan mı gelir, yoksa günün omuzlarına binen kederinden mi bilinmez, bir kesif buğu. Nihayet o pişman ve gözleri buğulu adam, yanındaki kadınlar ve çocuklarla yeni günün gölgelerine sığınıp dışarı çıktığında 600 yıllık bir kapı kapanmış ardından. Çok geçmeden derin bir sessizlik kaplamış ortalığı. Öylesine bir sessizlik ki vaktiyle dünyanın dört bir yanından getirilip imparatorluğa sunulan ve şimdi o sahipsiz sarayın muhtelif odalarında şaşalı, debdebeli günlere dair kederli bir şarkı gibi duyulan, her biri ayrı kıymette, çeşit çeşit duvar saatlerinin tiktaklarından başka bir şey kalmamış geride. Son padişahın bir İngiliz muhrip gemisine binip ülkeyi terk ettiği haberi, yolunu arayan bir su gibi önce yavaş yavaş sonra büyük bir hızla bütün İstanbul'a yayılmış. Ve ta Bahariye'ye ulaşıp İsmigül'ün daracık evinin kapısına dayanmış. Önce inanmamış, inanmak istememiş bu acı habere. Neden sonra tutunacak hiçbir dalı kalmayınca öfkesini kimden neden çıkaracağını bilmeden evin içinde bir aşağı bir yukarı dolanmaya başlamış. Olacak şey midir bu? Bahtsız millet, padişahsız memleket olur mu? Ah Sarı Kemal, ah, hep onun yüzünden. Hadi bakalım Sarı Paşa, bizi öksüz yetim bıraktın ya, seni de görelim bakalım. Nasıl taşıyacaksın bu vebali? O günün üzerinden iki ay geçmeden Kanun-u Evvel'in üçüncü salısı Gülsema Nadir Bey'in konağına vardığında 7'den 70'e herkesi bir büyük şenlik, bir bayram telaşında bulmuş. Gözümüz aydın Gülsema, cümlemizin gözü aydın olsun, abim geldi. Az sonra odaya giren Hamit Bey'in zayıf ve solgun yüzü Gülsema'yı görür görmez bakışlarına yerleşen ışıltının ardında kaybolmuş. Genç kız ürkek bir gülümsemeyle uzanıp elini sıkmış göz aydınının. Biraz yorgun görünüyorsunuz ama çok şükür sağ salim döndünüz ya. Sizleri gördüm ya, geçti gitti artık. Diğer arkadaşlar hepsi döndüler mi acaba diye çekinerek sormuş Gülsema. Yo, ben sıhhiye grubundan olduğum için dönüşüm de biraz erken oldu. Diğerlerininki vakit alacak zannederim. Ne o diye sormuş Hamit Bey, İçine düşen şüpheyi saklamaksızın. Bir beklediğiniz mi var? Bir akraba, bir tanıdık falan. Gülsema bu soruları kendinin de şaştığı bir rahatlıkla geçiştirmiş. E var tabii demiş. Anadolu kadar olmasa da burada da harpten dönecek oğullarını bekleyen analar var. Hamit Bey gizliden gizliye içini ferahlatan bu cevabı dudağının kenarında acı bir gülümsemeyle karşılamış. Öyle ya, Anadolu İstiklal Mücadelesi'nde kanıyla canıyla muvaffak oldu. Geriye bir İstanbul kaldı. Nazenin çıtkırıldım. Bu bin yıllık şehir rüzgar nereye eserse yüzünü oraya dönermiş meğer. Korkak ve dilim varmıyor ama kalleş İstanbul. Laf aramızda, her ne kadar bu büyük mücadeleden yüzünün akıyla çıkamamış olsa da şimdi hepimiz için istiklalin adı İstanbul'dur. Buraya kadar geldik ya, o günün çok da uzak olmadığı aşikar. Az kaldı Gülsema Hanım. Herkes yavaş yavaş yerine, yurduna dönecek çok şükür. İşte o gün İstanbul'da bir kez daha bu koca dünyada nerede olduğunu bilecek. Hamit Bey'in dediği test çıkmış. İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların yerleştikleri konaklarda hizmetçiler, uşaklar, şoförler biraz buruk da olsa hummalı bir dönüş telaşındayken konakların asıl sahipleri de nihayet ait oldukları evlere, odalara, eşyalara, bahçelere kavuşmanın sabırsız bekleyişi içine girmişler. Mühürdardaki konağa geçmek üzere Asiye kadınla birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başlayan İsmigül içinde sonunda beklenen gün gelip çatmış. Sabahına işgalcilerin konuğu terk edecekleri gece evde kimsenin gözüne uyku girmemiş. Başlarının üzerinde hayatın sevinciyle tasasının el ele, kol kola dans ettiği tuhaf bir geceymiş o gece. İsmigül'ün 3-5 mücevherinden başka satıp savulacak bir şey kalmamış elde. O her zamanki dirayetiyle buna da şükür, buna da şükür deyip dimdik duruyormuş da 20 odalı koca konağın buncacıkla idare edilemeyeceği gün gibi aşikarmış. Konağı satalım demiş Gülsema. Ama benim bütün hayatım, hatıralarım orada diyen annesi böyle bir ihtimalin lafını bile etmeye yanaşmamış. İşin içinden çıkamayınca akıllarını kurcalayan bütün dertleri ellerinin tersiyle bir kenara itip bunca zaman sonra yeniden evlerine kavuşacak olmanın sevinçli heyecanına vermişler kendilerini. Ertesi gün heyecanla mühürdar yoluna koyulmuşlar. İsmigül kapıdan içeri girip de bahçenin o tarumar halini görünce ilk kez o zaman dirayetini kaybeder gibi mi olmuş ne? Dizlerinin bağı çözülüvermiş birden. Asiye kadınla Gülsema iki kolundan tutmasaymış az kaldı yığılıp kalacakmış olduğu yere. Ama ne ister? İnsan bu canım güllerden ne ister? Şu bahçenin haline bak Asiye. Taşınırken arabalarını sokmuşlar anne ondan. Tekerlek ve nal izlerini görüyor musunuz? Asiye koluna girdiği gibi bahçedeki tahta koltuklardan birine sürüklemiş İsmigül'ü. Gel otur şöyle. Harap oldun. Dinlen biraz. Bahçenin yan tarafındaki eski mutfak binası da o zaman dikkatlerini çekmiş. Asiye kadınla Mahmut Ağa'nın içinde gündüzleri çalışıp geceleri bir odasında uyudukları bina, derme çatma da olsa yeni eklenen odaları boyalı cephesiyle büyümüş, bambaşka bir şekle girmiş. Allah Allah! Ne yapmışlar bunlar buraya böyle? Gülsema beyaz mermer merdivenleri çıkarken seslenmiş. He, onu duymuştum ben. Mutfağı konağın içine almışlar, burayı da çalışanlar için ev yapmışlar. İsmigül'ün gözü hala bahçedeymiş. Şu havuzun haline bak, çamur içinde. Yaseminler kurumuş, mor salkımın dalını da kırmışlar. Gördün mü Asiye? Manolya'nın bile keyfi yok gibi. Bir an evvel bir bahçıvan bulup bu bahçeyi adam etmek lazım. Olur olur, hepsi olur. Sen hiç üzme tatlı canını. Çok şükür evimize yerimize kavuştuk ya. Yol boyunca gelip tam bahçe kapısının önünde duran faytonu o sırada görmüşler. Hiç tanımadıkları iki adam inip teklifsizce bahçe kapısından içeri girmiş. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hanımlar. Adamların bahçeye girdiğini gören Gülsema az önce çıktığı merdivenleri inip gerisin geri yanlarına gelmiş. Sizin de efendim buyurun demiş İsmigül. Müsaade ederseniz kendimi takdim edeyim. Ben avukat Ahmet Sadık. Bu konağın sahibi benim müvekkilim olur hanımefendi. Meskenin tahliye edildiğini haber alınca beyefendinin talebi üzerine kira muamelesi yapmaya geldim. Kira mı diye hayretler içinde bir nida çıkmış Asiye kadının ağzından. Sen ne diyorsun bey? Yanlış yere geldin herhal. Burası bizim konağımız. Sahibi de İsmigül Hanım. İsmigül Hanım mı? Evet, Talip Bey'den duymuştum isminizi. Müşerref oldum hanımefendi. Talip Bey mi? Demiş Gülsema. Abimden mi söz ediyorsunuz? Evet küçük hanım. Ben Talip Bey'in avukatıyım. Avukat Ahmet Sadık vaziyeti ayaküstü şöyle izah etmiş. Osman Nedim Bey'in ölümünden sonra büyük tüccarlardan birinin elindeki ödenmemiş senetlerin karşılığında konağa haciz koydurduğunu duyan Talip Bey borcu ödeyip baba yadigarı evi hacizden kurtarmış. Böylece zaten bir kısım hissesi babasından miras kalan konağın tamamına sahip olmuş. Şimdi de bir an önce burayı kiraya vermek zarureti hasıl olmuş. Avukatın hayli laf kalabalığına katıp naklettiği mevzunun iç yüzünü öğrenince başından aşağı dökülen kaynar sularla bir anda dünyası kararan İsmigül hiçbir şey söylemeden oracağa çöküp kalmış. Osman Nedim Bey'in kimselere borcu falan yoktu aslında. O hayırsız, vefasız, nankör Talip sahte evraklar tertip edip göz göre göre evimize el koydu. Danışacağımız biri, bir arkamız falan da yoktu ki peşine düşüp hakkımızı arayalım. İsmigül yine de sormuş, soruşturmuş. Galata'da Talip'in yazıhanesinin yerini öğrenmiş. Bir gün Asiye kadını da yanına katıp yollara düşmüş, gitmiş üvey oğlunu bulmuş. Belki de hayatında ilk defa gururu falan bir kenara bırakıp halini, ahvalini etraflıca anlatmış. Mühürdardaki o konağın kendisi için ne mana ifade ettiğini, Osman Nedim Bey ile en güzel günlerini orada geçirdiğini, bütün hatıralarının orada olduğunu, üstelik işgal yılları boyunca elinde avucunda ne varsa hepsini tükettiğini, artık kira köşelerinde yaşayacak hali kalmadığını. Aynı gün akşam üzeri Gülsema abinin yanından dönen annesinin anlattıklarını duyunca şaşkınlık ve öfke içinde hop oturup hop kalkmış. Mutfak mı? Siz ne diyorsunuz anne? Mutfakta mı oturacağız şimdi? Konağı kiraya vermiş bile. O konak bana baba yadigarı. Evden çıkmasını istemedim, borcunu ödedim. Siz de öylesiniz hanımefendi. Babamdan yadigarsınız bana. Biliyorum size layık değil ama malum bu şartlarda herkesin paraya ihtiyacı var. Milletçe hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Dilerseniz anahtarını vereyim, gidin etraflıca bakın. İngilizler en iyi konu bir ev yapmışlar orada. Beğenirseniz bir müddet bahçedeki o küçük evde oturunuz. İnşallah ileriki vakitte işler yoluna girince biz de sizi tekrar konağa alırız hanımefendi, dedi bana. Yani şimdi biz kendi konağımızda, lafın arkasını getirememiş Gülsema. Susup kalmış öylece. Böylesi çok ağırmış. Kendi konaklarını mutfağından bozma, çatıda sığıntı gibi. Ah, bu çok ağırmış. Ne demişler? Bu sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Doktor Nadir Bey'in karısı Fehime Hanım da yanında iki hanımla beraber o en dar zamanda gelip çalmış kapılarını. Üstelik öyle görücü mörücü de değil. Yekten Gülsema'yı oğlu Hamit'e istemeye gelmiş. Zamanında kuvacı diyerek dudak büküp burun kıvırdığı aileyi birden kapısında dünürcü bulunca sevinçten eli ayağı birbirine dolanmış İsmigül'ün. Ayaküstü hayaller kurmaktan alamamış kendisini. Arkasında Nadir Bey ve Hamit Bey gibi iki kuvacı talip olduktan sonra. Şükür böyle bir izdivacın kudreti her şeye yetermiş. Belki talipin karşısına dikilip konaktan hakkı olan hisseyi geri almaya bile yetermiş. Kısmetse inşallah diyerek uğurlamış dünürcüleri. Uğurlamış ve çok değil, Fehime Hanım yanındakilerle birlikte çıkıp gittikten hemen sonra daha Gülsema'nın yüzüne bakar bakmaz anlamış ki iki arada bir derede kurduğu bütün o hayaller hepsi birer hayal olarak kalmaya mahkumdur. Bu izdivaç mümkün yok, olamaz diye kestirip atmış Gülsema. Sebep, doktor ve ailesi tam da Gülsema'nın kafa dengiyken, üstelik Hamit Bey, İstanbul'da gelinlik kızı olan her ailenin hayallerini süsleyen bir damat namzediyken, olmayacak olan neymiş? Ne çare? Hiçbir sualinin cevabını alamadığı gibi, kızının inadını da bir nebze olsun kıramamış. Annesi üstüne geldikçe daha da bilenmiş, Nuh demiş, peygamber dememiş Gülsema. Mühürdardaki konağı mutfağıyla kızının inadı arasında sıkışıp kalan İsmigül, sonunda can havliyle haykırmaya başlamış. Yeter, 15 yaşındaki kızdan akıl alacak değilim. Bu izdivaç olacak, işte o kadar. Kendi kızını bilmezmiş gibi. Gülsema, bu kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı onda? Anne demiş gözlerinden ateş saçarak. Üzerime gelmeyin, beni bu izdivaca zorlarsanız fena olacak. Neymiş fena olacak? Kızının öfkeli bir kısrak gibi burundan soğuduğunu gören İsmigül, korku içinde bir adım gerileyerek sormuş. Fehime Hanım'a evet diyecek olursanız ölürüm ama yine de bu izdivaca müsaade etmem. Son sözüm budur. Yıllar sonra Günnihal'in hatırası bir kez daha gelip göğsünün tam ortasına saplanmış olmalı. Sırtında buz gibi bir ürpertiyle olduğu yere çakılıp kalmış İsmigül. Eli kolu bağlanmış, sadece mecalsiz bir soru çıkmış ağzından. Ama onu da yekten kızının karşısına geçip sormaya cesaret edememiş. Yoksa biri mi var Asiye kadın? Bu kızın aklını çelen başka biri mi var? Konağa yerleşen kiracıların toplayıp bir kenara yığdığı, zaten çoğunu İngilizlerin harap ettiği eşyalarını apar topar mutfak binasına taşıyıp, birkaç ay daha direnmiş zamana, ama kirası, kömürü hiç bitmeyen dertleriyle koca bir kış daha önlerindeyken çok da uzun süre dayanamayacakları aşikarmış. Sonunda yüreği kan ağlayarak kararını vermiş ve üç kadınlı aile o yıl yaz ortasında konağın bahçesindeki mutfak binasına yerleşmiş. İngiliz aile eski mutfağı bir hayli elden geçirip eğreti de olsa iyi kötü beş odalı bir ev çıkarmış ortaya. Mutfağın yanında daha önce Asiye kadını Mahmut Ağa'nın kaldığı iki odanın yanına küçük küçük üç oda daha inşa etmişler, mutfağı da bölüp bir kısmını helal yapmışlar. İsmigül, üvey oğlunun söz verdiği gibi bir gün konağa geçebileceği umuduyla elinden çıkarmamış, fazla eşyaların hepsini bir odaya kapatıp daha birkaç ay öncesine dek İngilizlerin hizmetlilerinin kaldığı dört odaya yerleşmiş. Konağın yeni sahipleri hayli kalabalıkmış. Kadıköy çarşısının içinde kumaş dükkanları olan Ali ve Veli kardeşler, hanımları, ikisinin toplam altı çocuğu, peder ve valideleri, kız kardeşleri, iki evlatlık ve hizmetlileriyle neredeyse toplam 20 nüfus. Aydınlı, mütevazı, mutaassıp bir aileymiş. Evin erkekleri konaktan yalnızca iki sıra şimşir ağacıyla ayrılan eski mutfak binasına bir başka ailenin yerleşeceğini öğrenince baştan ev sahibi Talip Bey'e karşı çıkmışlar. Ama işin aslında etraflıca vakıf olunca, yani İsmigül Hanım'ın konağın eski hanımı olduğunu, gidecek başka yeri kalmadığından, kızı Gülsema ve kalfası Asiye kadınla bir müddet oracıkta barınacağını anladıklarında, bu hazin hikayenin üç kadın kahramanına hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermekte bir an bile tereddüt etmemişler. İsmigül'e gelince, ebediyete kadar içinde yaşayacağını ümit ederek, her köşesini büyük bir ihtimamla seneden seneye kalabalıklaşacak ailesine bir yuva olsun diye kurduğu o canım konağın bir zamanlar yalnızca kendi düşlerine açılan pencerelerinde hiç bilmedik yüzleri seyretmek, yıllar önce mahremiyetini perçinlemek için diktiği şimşir ağaçlarının ardından o pencerelerde günden güne solan hatıraları seyretmek, konağın çok değil, birkaç sene öncesine dek bir fani cennete açılan çift kanatlı, heybetli kapısının dışında, dışarıda kalmak öylesine acı verici, öylesine gurur kırıcıymış ki, ilk kez o günlerde bundan böyle, belki de hiç uyanmayacağı bir uzun uykuya yattığına, o uykuda olmadık bir kabusun içine düştüğüne inanmış ve derin bir sessizliğe gömülerek, kendince dünyadan elini eteğini çekmeyi yeğlemiş. Kendince ihtiraslı ve kibri el verdiğince, kumaşlarını Osman Nedim Bey'in ta Avrupalardan taşıyıp getirdiği en güzel günlerinden kalma en güzel elbiselerini giyip pencerenin önüne oturur, güllerin, ıhlamur, manolya ve akasya ağaçlarının ardından denizi, o mavi ufku seyredermiş. Kimseye bakmadan, kimseyle konuşmadan, kıpırdamadan, sessizce. Her yanı yokluk ve yoksullukla dolu o derme çatma evin penceresinde, gösterişli kıyafetlerin içinde, çoktan paramparça olmuş gururunu inatla bir araya getirip dalgın bakışlarına ve sımsıkı kapalı dudaklarına iliştirmiş oturan bu kadın, Eylül'ün en güzel günlerinde bahçeyi mesken tutan boy boy sıra sıra kiracı çocuklarının gözünden kaçmamış elbette. İlk kez o zaman, ilk kez o çocuklar uzaktan uzağa, gizli ve biraz da takıntılı bir merakla izledikleri bu tuhaf, bu esrarlı kadına prenses adını takmışlar. Sonra çocukların anneleri, derken babaları, annelerin ahbaplık ettiği komşular, babaların ayaküstü sohbetlerine dahil olan çarşı esnafı. Bir gün bir de baktım ki ben bile ona prenses demeye başlamışım. Gülsema mı? Mühürdar uğurlu gelmiş ona. İşleri yavaş yavaş yoluna girmeye başlamış. Önce Fransızca ders verdiğini öğrenen aydınlı aile, evin okula giden üç çocuğu için yanı başlarındaki bu hanım hanımcık muallime talip olmuşlar. Hemen ardından onların tavsiyesiyle bir başka konakta İngilizce dersleri vermeye başlamış. Çok geçmeden önünde bir iki kapı daha açılınca annesinin geriye kalan son mücevherlerini hiç dokunmadan tek başına iyi kötü evi ekip çevirir olmuş. Aklında ve yüreğinde bir an önce dönüp gelişini beklediği İbrahim, mühürdarın, şifanın, modanın konaklarında ekmek parasının peşinde koşturup duruyormuş kısaca. İstanbul'da son asker de gelip evinin kapısını çalıncaya dek umudunu kesmeden beklemiş Gülsema. Meydan yerlerinde, dükkan önlerinde, iskelelerde, istasyonlarda, her seferinde yüreği ağzında heyecanlarla uzaktan gördüğü herkesi İbrahim'i benzeterek, İstanbulluların 7'den 70'e sokaklara dökülüp bayram yerlerinde zafer taklarıyla, bayraklarla karşıladığı Cumhuriyet, bölük pörçük uykularına kapkara bir hasretin karıştığı bu bekleyişin içinden gelip geçmiş. Yoktan var edilen, yepyeni bir ülkenin coşkusuyla bir türlü eli varıp da sevdiğinin kaybını hiçbir yere yerleştirememiş. Ama yavaş yavaş dile gelmemiş, sinsi bir ölüm acısı çöreklenmiş yüreğine. Taze ceviz zamanıymış. Dimitri'nin fırınından akşam ekmeğini almış, çarşı içinden geçerek hızlı hızlı eve doğru yürürken dükkanlardan birinin cam mekanı ilişmiş gözüne. Her zaman gelip geçtiği, üzerindeki dükkanları tek tek bildiği o sokakta gözüne hem yabancı hem aşina gelen bir şeyler varmış. Yabancıymış. Çünkü daha birkaç gün öncesine dek tahtadan Eyüp oyuncakları satan dükkan belli ki artık yerinde değilmiş. Şimdi aynı dükkanın cam mekanında güzel yazıyla yazılmış, koca bir tabela asılıymış. Allah'ın dediği olur. Bir zamanlar her önünden geçişinde yüreğinin kapısını ilahi bir kuvvetle çalıp, senin kaderin de İbrahim'e yazılıdır ve Allah'ın dediği budur diye içini ferahlatan o yazı. O yazı şimdi tam önündeymiş işte. Peki ya İbrahim? Elinde kamış kalemi, yanında hokkası, mürekkebi, kumralbaşı masanın üzerindeki yazıya eğilmiş. Şahit ol ya Rab. Az sonra camekanın ardından üzerine çakılıp kalan bakışların ağırlığını hissetmiş olacak. Önündeki yazıdan başını kaldırmış bir an. Gülsema'yı görünce hokkasından yeni çıkardığı kamış kalemi elinde öylece baka kalmış. Altın yaldızla çerçevelenmiş siyah yazının üzerine şahit ol ya Rab yazısının tam şahitinin üzerinde bir damla mürekkep düşmüş kaleminden. Lali rengi. Sanki elinden değil de kızı görür görmez oluk oluk kanamaya başlayan yüreğinden akar gibi damlamış. Ama o anda farkına bile varmamış bunun. O bir damla kan, kor bir ateş parçası olup önündeki yazıyı tutuşturmuş da alevi çakmak çakmak gözlerine vurmuş. Bunun da farkına varmamış. Parmakları çözülmüş derken kurtulup düşmüş kamış kalem elinden. Yazının her yanını kana ateşe bulamış. Kılı bile kıpırdamamış. Gülsema'nın çoktandır yüzüne naksettiği hasrete bir tutam vuslat karışmış şimdi. O vuslatın ortasında gözü açılmamış bir taze tebessüm. O masum, o mel'ul, O mahzun tebessüm, sanki göğsünden çekip çıkardıkları kanlı bir bıçakmış. Yüzünü acıyla buruşturup yavaşça başını önüne eğmiş. Gülsema'yı hiç görmemiş gibi önündeki yazıya dönmüş yeniden. Güzel yazının üzerindeki kan damlalarını görünce şaşırmış mı acep? Kim bilir?